Ayrım 22. Yaşanmayan Zaman. Özgürlük Yolları 2. Jean-Paul Sartre. Sayfa 174. 25 Eylül Pazar. Bir utanç günü, bir dinlenme günü, bir korku günü. Tanrı'nın günü, güneş bir pazar gününün ufkunda doğuyordu. Lokomotiflerin farı, deniz feneri, haç, yanak, yanak. Tanrı haçını kiliselerde dolaştırıyor. Ben yanan pazar günlerinin havasına bürünmüş sokaklarda dolaştırıyordum. Aa! Ama siz bir ursunuz. İçi kan dolu bir ur. Yok, hayır. Yanağıma tokat attılar da, kaba etleri suratında bir küçük, sefil yaratık, omuzları üzerinde taşınması insanı rahatsız eden kocaman kafa, yarılmış, sarılıp sarmalanmış kafa, su kabağı, helvacı kabağı, arkadan vurmuşlardı. Bir, iki kafasının içinde yürüyordu. Topukları kafasının içinde yere vuruyordu. Bugün pazar, nereden iş bulacağım? Kapılar kapalıydı hep. Kocaman demir kapılar, çivili, paslı, karanlıkların, talaş makine yağı ve buruk buruk demir kokan boşlukların, saçılmış paslı maden yongalarıyla dolu, toprak tabanlı soğuk boşlukların üzerine sımsıkı kapanmıştı hepsi. Küçücük, korkunç tahta kapılar kapalıydı. O bolluğun, doluluğun üzerine eşyayla, anılarla, çocuklarla, nefretlerle, o ağır, kızartılmış soğan kokusuyla, yatağın üzerindeki pırıl pırıl örtüyle, pencerelerin önünde durmuş, düşünen kadınlarla dolu, dop dolu, çatlayacak kadar dolu odaların üzerine sımsıkı kapanmış kapılar. Pencerelerin arasında, bakışların arasında bakışlarla şaşırmış, katılaşmış dolaşıyordu. Koca Louis tuğla duvarlar ve demir kapılar arasında dolaşıyordu. Meteliksiz, kursağına gidecek lokma yok, yürekmiş gibi atan bir kafa yürüyordu ve topukları kafasının içinde yere vuruyordu. Tak, tuk, tak, tuk yürüyorlardı. Şimdiden ter içinde, pazarın öldürdüğü sokaklarda yana önü sıra caddeyi aydınlatıyordu, düşünüyordu. Daha şimdiden savaş sokakları bunlar, düşünüyordu. Bir lokma bir şey bulup yemeli ama nereden, düşünüyordu. Bana yardım edebilecek kimse yok mu burada? Ama esmer, küçücük adamlar, etli yüzlü kocaman işçiler savaşı düşünerek tıraş oluyorlardı. Önlerinde savaşı düşünecekleri, korkularını pazarın öldürdüğü sokaklar boyunca sürüyerek dolaştıracakları bomboş, upuzun bir gün vardı. Savaş, kapalı dükkanlar, insansız sokaklar, 365 pazar. Philip Pedro Cazares'ti. Adını göğsünde taşıyordu. Pedro Cazares, Pedro Cazares hemen o akşam İsviçre'ye geçiyordu. Beş sıra parmak kemiğinin damgasını taşıyan çiçeklenmiş şiş bir yana İsviçre'ye götürüyordu. Kadınlar tepeden pencerelerinden ona bakıyorlardı. Tanrı Daniel'e bakıyordu. Ona Tanrım diyecek miyim? Tek sözcük ve her şey değişiyor. Saraç dükkanının gri boyalı kepengine dayanmıştı. İnsanlar kiliseye doğru gidiyorlardı. Acele adımlarla, pembe yolun üzerinde kara ve sonsuz. Her şey sonsuzdu. Genç bir kadın geçti. Sarışın ve tüy gibiydi. Saçları dikkatle dağılmıştı. Otelde kalıyordu. Porlu bir sanayiciydi kocası. Adam 15'te bir, 2 gün kalmaya geliyordu. Sarışın, tüy gibi kadın bugün yüzünü dinlendirmişti. Pazardı çünkü. Ruhu gümüş bir göldü. Kilise, bir delik. Cephe Romalılardan kalma, içeri girer girmez sağ koldaki bölmede görülmesi gereken bir heykel vardı. Aktar kadınla oğluna gülümsedi. Ona tanırım diyecek miyim? Şaşmış değildi, düşünüyordu. Bir gün olacaktı bu, er geç. Bir şeyler olduğunu hissediyordum ben. Her şeyi, ben her şeyi bir tanık için yaptım şimdiye kadar. Tanığı olmazsa buharlaşır, yok olur insan. Nadine Pichon, "Bonjour Monsieur Sereno," dedi. "Kiliseye mi gidiyorsunuz?" "Biraz geç kaldım," dedi Daniel. Kızın ardından baktı. Her günkünden daha da çok topallıyordu bu sabah. İki küçük kız koşarak ona yetiştiler. Neşeyle gülerek çevresinde koşuştular. Onlara baktı. Bir başka bakışın altındaki bakışlarımı onlara çevirmek. Bakışım delik deşik. Tanrı'nın bakışı onu şurasından, burasından delip geçiyor. Birden edebiyat yapıyorum diye düşündü. Tanrı orada değildi artık. dün gece terli çarşafların içinde varlığı vardı, oradaydı ve Daniel kendini Kabil gibi hissetmişti. İşte bak, benim, benim. Böyleyim işte, senin yarattığın gibi ahlaksız, alçak, korkak ve homoseksüel. Ne yapalım peki? Ve bakış oradaydı, her yanda, dilsiz, sessiz, cam gibi saydam ve esrarlı. Sonra Daniel uyumuştu ve sabah uyandığı zaman yalnızdı. Bir bakışın anısı. Kalabalık kocaman, açık kapılardan içeri doluyordu. Siyah eldivenler, porselen gibi beyaz, parlak yakalar, tavşan kürkleri ve parmakların arasında aile yadigarı dua kitapları. Daniel kendi kendine bir yolu olmalı diye düşündü. Bomboş göğe doğru yükselen, bitmeyen, tükenmeyen bir buharlaşma olmaktan yoruldum. Yorgunum, bir çatı, bir dam istiyorum. Kasap geçerken ona sürtündü, şişman kırmızı yüzlü, pazar günleri işin önemini belirtmek için gözlüğünü takan bir adamdı bu. Kıllı kalın parmakları bir dua kitabını kavramıştı. Daniel düşündü. Kendini gösterecek kocaman renkli camlardan, kocaman pencerelerden bakış ona inecek. Hepsi, hepsi kendilerini gösterecekler. İnsanlığın yarısı bakışın altında yaşıyor. Bir satır darbesiyle patlayan, açılan, mavimsi ve yuvarlak kemiği meydana çıkararak bölünen ete satırıyla vurduğu an, bakışı üzerinde hisseder mi acaba? Görülüyor. Ben ellerini nasıl görüyorsam, kabalığı, katılığı da öyle görülüyor. Açgözlülüğü, cimriliği görülüyor. Ben seyrek saçlarının altında kafatasını ve gözlerinin içinde seyrek saçlarının altındaki kafatası gibi parlayan o azıcık, ufacık duygu kalıntısını nasıl görüyorsam, o cimrilik de öyle görülüyor. Bunu biliyor o. Dua kitabının yıpranmış sayfalarını karıştıracak, inceleyecek. Tanrım, Tanrım, cimriyim ben. Açgözlüyüm, açgözlüyüm. Ve Medusa'nın bakışı tepeden dondurucu ve öldürücü üzerine inecek. Taşların ahlakı, taşların günahı. Ne huzur. Kilisenin loşluğuna gömülen insanların kara kapkara gölgelerine bakarak, bu insanların çok önceden denenmiş yöntemleri var diye düşündü. Üç kadın sabahın kızıl aydınlığında yan yana koşuyorlardı. Kederli, dalgın ve uzak üç kadın. Ocağı yakmışlar, odayı süpürmüşler, fincanlara sütü koymuşlardı. Hala bir süpürgenin ucunda bir koldan, bir su ibriğinin sapını tutan elden, bu duvarların ardında tarlaların, ormanların üzerinden, eşyanın üzerinden çıkan, yükselen, yayılan o buğ tabakasından başka bir şey değillerdi onlar. Şimdi oraya gidiyorlardı, o loşluğa ve orada gerçekte neyseler o olacaklardı. Onları uzaktan takip etti. Ben de gitsem, gülünç doğrusu, işte benim, ben, senin beni yarattığın gibi, kederli ve korkak, çaresiz, çaresiz. Bana bakıyorsun ve bütün umutlar kaçıyor, uzaklaşıyor. Kendi kendimden kaça kaça yorgun düştüm. Ama biliyorum ki, senin bakışın altında kaçamam kendimden, kaçamam. Gireceğim oraya, o diz çökmüş kadınların arasına, dimdik ayakta duracağım. Bir adaletsizlik anıtı gibi. İşte bak, ben Kabil'im diyeceğim. Ama ne yapalım? Beni sen yarattın. Taşıyacaksın beni. Katlanacaksın bana. Marcel'in bakışı, Matthew'nun bakışı, Bobby'nin bakışı, kedilerimin bakışı. Hep derimin dışında kalıyor. Matthew, homoseksüelim ben. Tanrım. Ben öyleyim, homoseksüelim ben. Buruşuk yüzlü ihtiyarın gözleri ıslak ıslak, çipil çipildi. Tütünün sararttığı uzun bıyıklarının yüzünde kötü anlamlarla kemiriyordu. Yorgun, yıpranmış kiliseye girdi. Daniel peşi sıra yürüdü. Tam Ribado'nun velodroma gittiği saatti şimdi. Islık çalarak yürürdü. Arkadaşlar, hey Ribado, ne haber? Sağlam mısın bugün? Diye bağırırlardı. Ribado bunları sigara sararken düşünüyordu. Ellerini boşanmış hissediyordu. Kederli gözlerle vagonlara, üst üste yığılı fıçılara baktı ve elinde bir şeyin yokluğunu duydu. Avucunda o yuvarlak, pürtük pürtük demirin etine gömülen ağırlığı yoktu şu anda. Eli bomboştu. Fıçılara bakıyor ve düşünüyordu. Yazık be! 40 yılda bir pazar. Morius, Claudio, Remy, Hepsi peş peşe gitmişlerdi. Askercilik oynuyorlardı. Jules ile Charlot ellerinden geleni yapıyorlar. Fıçıları raylar boyunca yuvarlıyorlar. İkisi omuz verip kaldırıyor ve vagonların içine doğru fırlatıyorlardı. Kocaman adamlardı ikisi de ama ihtiyardılar. Ribado onların derin derin soluduklarını duyuyordu. Ter çıplak sırtlarından akıyordu. Bu işi bitiremezlerdi dünyada. Kafasında koca bir sargıyla iri yarı bir herif sabahın dördünden beri dolanıp duruyordu. Sonunda Jules'e yaklaştı ve Ribado dudaklarının oynadığını gördü. Jules adamı o şaşkın suratıyla dinliyordu. Sonra şöylece bir doğruldu, geri kaykılarak avuçlarını böbreklerine doğru sırtına bastırdı ve çenesiyle Ribado'yu gösterdi. Ribado, "Ne var?" diye sordu. Kafası sarılı adam kararsız adımlarla yaklaştı. Ördek gibi ayaklarını dışarı dışarı basarak yürüyordu. Haydut'un biriydi. Selam verir gibilerden elini başındaki sargıya götürdü. "Bir iş var mı acaba?" diye sordu. "İş mi?" dedi Ribado. Adam bakıyordu. Haydut'un biriydi. Kafasındaki sargı simsiyahtı. Sağlam bir herife benziyordu. Ama suratı insanı korkutacak kadar sarıydı. "İş mi?" dedi Ribado. Bir an birbirlerine baktılar. Ribado kocaman adamın yığılıp kalmasından korktu. Alnını kaşıyarak, "İş," dedi. "İş eksik değil ya." Adam gözlerini kırpıştırıyordu. Böyle yakından çok da kötü değildi gözleri. "Çalışırım ben," dedi. "Çok da sağlama benzemiyorsun," dedi Ribado. "Nasıl?" dedi adam. "Diyorum ki, hasta gibi görünüyorsun." Adam şaşkın gözlerle baktı. "Hasta değilim," dedi. "Suratın sapsarı. Hem o kafandaki sargı nedir?" Adam, "Kafama vurdular da," diye anlattı. "Bir şey değil. Kim vurdu? Dövüştün mü?" "Hayır, bir arkadaş yaptı. Hemen işe başlayabilirim." "Bakalım," dedi Ribado. Adam eğildi. Bir fıçı aldı ve tek eliyle şöylece tutup kaldırdı. Sonra fıçıyı yere bırakırken, "Çalışırım ben," dedi. Ribado hayranlıkla, "Vay namussuz," dedi. Sonra, "Adın ne?" diye sordu. "Louis, koca Louis." "Kağıtların var mı?" "Koca Louis, var," dedi. "Askerlik cüzdanım var. Ver bakayım." Koca Louis ceketinin cebini karıştırdı, cüzdanı özenle çekip aldı uzattı. Ribado aldı ve bir ıslık çaldı. "Bak sen şu işe," dedi. "Bak sen şu işe." Koca Louis kaygıyla, "Yoklamalarım tamam," dedi. "Tamam mı? Sen okuma biliyor musun?" Koca Louis kurnaz bir ifadeyle baktı. "Fıçı taşırken okumayı ne yapacağım?" Ribado cüzdanı geri verdi. "Sıran gelmiş. Arkadaş, çağırmışlar seni. Montpellier'de bekliyorlar, kışla da. Hadi hemen yola düş, yoksa zorla götürürler adamı." Koca Louis aptalca bir şaşkınlıkla, "Montpellier mi?" dedi. "Ne işin var Montpellier'de?" Ribado birden öfkelendi. "Sana askere çağırmışlar seni diyorum," diye bağırdı. "Anladın mı? Gideceksin. İlan ettiler, seferberlik var." Koca Louis cüzdanı cebine soktu. "Bana iş vermiyorsunuz ha?" dedi. "Bir asker kaçağın çalıştırmam ben." Koca Louis eğildi ve fıçıyı yakaladı. Ribado telaşla, "Tamam tamam anladık," dedi. "Aslan gibisin. Ben de başka türlüsün demiyorum. Ama seni burada bulup yakalarlarsa anamı ağlatırlar benim." Koca Louis fıçıyı omzuna yerleştirmişti. Kalın kaşlarını çatmış, Ribado'ya dikkatle bakıyordu. Ribado omuz silkti. "Ben de üzüldüm ama," dedi. Söylenecek laf kalmamıştı. Yürüdü, düşünüyordu. "Asker kaçağını alamam ki ben." "Hey, Charlot," dedi. "Ha? Şu herife bak, asker kaçağıymış." "Yazık," dedi Charlot. "Bize faydası dokunurdu pekala." Ribado, "Bir asker kaçağını saklayamam," dedi. "Öyle ya." İkisi birden dönüp baktılar. İlya'da adam fıçıyı yere bırakmıştı. Şaşkın gözlerle askerlik cüzdanını parmakların arasında evirip çeviriyordu. Kalabalık çepeçevre etraflarını sarıyor, sürüklüyor, çevrelerinde dönüyor ve döndükçe çoğalıyordu. Rene duruyor mu, yoksa kalabalıkla birlikte dönüyor mu, farkında değildi artık. Batı garının üzerinde dalgalanan Fransız bayraklarına bakıyordu. Savaş oradaydı, rayların ucunda ama onu rahatsız etmiyordu. O şimdi daha yakın bir felaketin varlığını duyuyordu. Kalabalıklar çabucak kırılıveren şeylerdi. Her zaman üstlerinde dolaşan bir uğursuzluk olurdu kalabalıkların. Gallieni'nin gömülüşü, tırmanıyor, kalabalığın siyah kökleri arasında küçük beyaz elbisesini sürüklüyor. Güneşin dehşeti altında temel çöküyor, o bakmıyor. Kadını getirmişler, kas katı, patlamış iskarpininden yırtık kırmızı çoraplı ayağı görünüyor. Kalabalık etrafını çepeçevre almıştı. Saydam ve bomboş göğün altında kalabalıktan nefret ederim. Her yanda gözler hissediyordu. Sırtında, karnında çiçekler açtıran, uzun, soluk renkli burnunu tutuşturan güneşler. Mayıs'ın ilk pazarları sayfiye semtlerine gidiş, ertesi gün gazetelerde kanlı pazar günü her zaman içlerinden üçü beşi bir yerlerde devrilip kalırdı. İren onu küçük tombul bedeniyle koruyordu. O bakmıyor, beni elimden tutmuş sürüklüyor, beni çekiyor ve kadın arkamdan geçiyor, kalabalığın üzerinde kayıyor, bir ölünün Ganj üzerinde kaydığı gibi. Uzaktan üç renkli bayrakların altında, kasketlerinin üstünde sallanan, havaya kaldırılmış yumruklara küçümseyen gözlerle baktı. Sersemler dedi. Röne duymazlıktan geldi ama kız kardeşi kendinden emin bir ağırlıkla sersemler diye devam etti. Mezbaya gidiyorlar diye sevinçli hepsi. İnsanı rezil ederdi. Otobüste, sinemada, metroda rezil ederdi insanı. Her zaman en söylenmeyecek şeyi bulup söylerdi. Tereddütsüz, yüz yuvarlak sesi her zaman insanı rezil edecek lafları fırlatıverirdi ortaya. Arkasına kaçamak bir gözle baktı, şu kırmızı saçlı, gözleri fazlaca dalgın ve burnu çentik herif onları dinliyordu. İren kolunu omzuna dolamıştı. Bir şeyler düşünür gibi bir hali vardı. Birden ablası olduğunu hatırlamıştı sanki. Şimdi iç sıkıcı öğütler vermeye kalkışacağını düşündü. Ama ne de olsa onu geçirmeye ta gara kadar kalkmış gelmişti. Burada bu kadınsız erkekler kalabalığın ortasında yapayalnızdı. Kendisini boks maçına, putoya götürdüğü günlerdeki gibi onu kırmamalı şimdi. Divanına uzanıyor, bol bol sigara içerek okuyordu. Kendine göre, kendine özgü fikirler ediniyordu. Kendine özgü şapkaları gibi. Bak bana Röne dedi. Sen bu sersemler gibi yapmayacaksın. Röne usulca yok dedi. Yapmam, yapmam. İren ısrar etti. İyi dinle beni. Delilik etmeyeceksin, anladın mı? Kendine güvendiği zaman sesi yüksek çıkardı. Sana bir yararı mı olur yani? Madem başka çare yok, git. Ama bir kere oraya gittin mi, öyle fazla göze çarpmamaya bak. İyilikte olsun, kötülükte olsun, ikisi bir kapıya çıkar zaten. Fırsat buldun mu, sakla, bir yerlere saklanmaya bak. Peki, peki dedi Röne. Kardeşini sımsıkı omuzlarından tutuyor, ona dikkatli ama sevgisiz gözlerle bakıyordu. Aklı söylediklerindeydi. Ben seni bilirim Röne. Gösteriş yapmaya bayılırsın. Kendinden söz ettirmek için elinden geleni yapacaksın orada. Ama bak, sana şimdiden haber vereyim. Nişan falı alıp da gelirsen yüzüne bakmam senin. Anladın mı? Çok sersemce bir şey çünkü. Hele bir bacağın ötekinden daha kısa ya da suratının ortasında bir delikle dönersen hiç gelip de bana yanaşma. Sana acıyacağım da sanma, kaza oldu diye de yutturamazsın bana. Çünkü bunlar biraz gözü açık hareket etmekle atlatacak şeylerdir, bilirim ben. Evet, evet, tabii. Ablasının haklı olduğunu ama gene de bunların söylenecek cinsten sözler olmadığını düşünüyordu. Hatta düşünülmesi bile doğru değildi. Bunlar kendi kendine, yavaş yavaş, konuşmadan, maddenin zorlamasıyla öylesine yapılırdı ki sonradan insanın kendini suçlaması için bir neden olamazdı. Kasketler bir kasket denizi, pazartesi sabah kasketleri, işbaşı günlerinin kasketleri, şantiyelerin kasketleri, cumartesi mitinglerinin kasketleri. Morris kalabalığın en koyu olduğu yerde kendini rahat hissediyordu. Kabaran deniz yukarı kaldırılan yumruklarla donanmıştı. Kabaran deniz yumrukları ağır ağır, usul usul, beklenmedik duruşlar, tereddütler, üç renkli bayraklarla, doğru yeni atışlarla tepesinde taşıyordu. Yoldaş, yoldaş, mayıs yumrukları, çiçeklenmiş yumruklar, Garş'a doğru akıyor. Garş çayırlarındaki kızıl basamaklara doğru. Adım Zezet, Topla şarkı söylüyor. Şarkı söylüyor. Güzel Mayıs ayının şarkısını. Doğan dünyanın şarkısını. Eski kumaş ve şarap kokuyordu. Morris her yandaydı. Kum gibi kaynaşıyor. Eski kumaş kokuyor. Şarap kokuyordu. Kolu bir ceketin tarazlanmış kumaşına sürtünüyor. Ufacık kıvırcık bir adam burnunu Morris'in sırtına doğru sokuyor. Binlerce ayağın sağır tepinişi bacaklarından karnına kadar çıkıyor, gökyüzünde homurdanıyordu. Başının üstünde başını kaldırdı, uçağa baktı, sonra gözleri yere doğru indi ve kendi yüzünün altında az aşağıda geriye atılmış yüzler gördü. Kendi yüzünün akisleri onlara bakarak gülümsedi. Meşin rengi bir derinin ortasında iki mavi göl, kısa kesilmiş saçlar, boydan boya bir yara izi gülümsüyor. Tüm dikkatiyle çevresine bakan gözlüklüye gülümsüyor. Dudaklarını sımsıkı kenetleyen ve gülümseyen zayıf, solgun yüzü sakallıya gülümsüyor. Kulaklarının dibinde haykırıyordu. Haykırıyor ve gülüyordu. Ulan Jojo sen misin? Görüşmek için savaş mı çıkması gerekti? Pazardı. Fabrikalar kapalı olduğu zaman adamlar istasyonlarda elleri boş, sırtlarında çantalarla demir gibi bir alın yazısının emrinde öylece bekledikleri zaman, o zaman pazar günüydü işte, o zaman savaşa gitmişsin ya da Fontainebleau ormanına gitmişsin, o kadar da fark etmezdi, önemli değildi çok. Daniel bir dua iskemlesinin önünde huzurlu bir mahzen ve günlük kokusunu içine çekiyor. Menekşe renkli ışıkta parlayan çıplak kafalara bakıyordu. Bu diz çökmüş insanların arasında yapayalnız. Morris, çevresinde ayakta bekleyen adamlarla, kadınsız adamlarla, şarabın, kömürün, tütünün, ateşli kokusu içinde sabah ışığında kasketlere bakıyor, düşünüyordu. Bugün pazar. Pierre uyuyordu. Matthew bir tüpü bastırdı ve pembe renkli incecik uzun bir silindir salınarak dışarı çıktı, koptu ve fırçanın kıllarına doğru düştü. Genç bir çocuk, "Hey Simon, Simon!" diye bağırarak Morris'i itti ve Simon dönüp baktı, kırmızı kırmızı yanakları vardı. Gülüyor, şaka ediyordu. "Bak bana!" dedi. "Günaydın yerine, gün karardın diyeceksin bu sabah, tamam mı?" Morris gülmeye başladı. Tekrarladı. "Gün karardın." Güldü. Güzel bir çocuktu. Ona bakarak güldü. Yanında bir kadın vardı. Pek sıska sayılmayacak. İki dirhem, bir çekirdek bir kadın. Çocuğun koluna yapışmış, yalvaran gözlerle ona bakıyordu. Ama çocuk ona bakmıyordu. Dönüp bir baksa birbirlerine kapanacaklardı hemen. İkisi tek bir insan olacaktı. Tek başına, yapayalnız bir çift. Gülüyor, Morris'e bakıyordu. Kadın hesapta yoktu şimdi. Zezet hesapta yoktu. Soluk soluğa keskin bir şey kokuyor. Altında yumuşacık. Canım, canım, gel bana. Bedeniyle gömleğin arasında hala birazcık gece vardı. Ter gibi. Azıcık ter, azıcık korku. Yavan ve tatlı bir korku. Ama açık havada gülüyor, alay ediyordu. Ve kadınlar hesapta yoktu. Savaş oradaydı. Savaş, devrim, zafer. Silahları elimizden bırakmayacağız. Hepsi, bütün bu gidenler, ufak, kıvırcık sakallı, gözlüklü, güzel, iri genç adam, ellerinde silahlarıyla dönecekler, enternasyoneli söyleyerek ve pazar olacak o gün. Sonsuzluğa dek pazar, yumruğunu kaldırdı. Yumruk sallıyor, akıllı adamın hali başkadır. Morris döndü, yumruğu havada sordu. Ne dedin, ne dedin? Konuşan sakallıydı. Südetler uğruna ölmek hoşunuza mı gidecek diye sordu sakallı. Şimdi suratına dedi Morris, şimdi. Sakallı yüzünde kötü ve kararsız anlamlarla baktı. Sanki kafasında bir şeyleri arıyor bulmaya çalışıyordu. Birden bağırdı. Kahrolsun savaş. Morris bir adım geri attı ve kalçası arkaya çarptı. Susacak mısın, susacak mısın hayvan? Kahrolsun savaş diye bağırdı sakallı. Kahrolsun savaş. Elleri titremeye başlamış, gözleri dışarı uğramıştı. Artık istese de susamazdı. Morris ona kederli bir şaşkınlıkla baktı, öfkeli, eğildi. Bir an yumruğunu suratın ortasına indirivermeyi düşündü. Yalnızca susturmak için, hıçkırık tutan çocuklara vururlardı çünkü. ama parmaklarının ucunda hala o taze eti duyar gibiydi ve bununla iftihar etmiyordu. Bir çocuğa vurmuştu. Ben yeniden birini dövebilecek hale gelene kadar köprülerin altından çok su akar diye düşündüm. Ellerini ceplerine soktu. Git şuradan serseri dedi. Sakallı hala bağırıyordu. Sesi yumuşak ve yorgundu. Bir zenginin sesi. Morris birden sanki bu düzenlenmiş bir sahneymiş gibi tatsız bir duyguyla ürperdi. Dört yanına baktı ve sevinci söndü. Bu ötekilerin suçuydu. Yapmaları gereken şeyi yapmıyorlardı. Mitinglerde herifin biri boktan laflar edip ortalığı karıştırmaya kalkıştı mı hemen kalabalık üzerine kapanır ve onu yok ederdi. Birkaç saniye havada çırpınan kolları görünür sonra o kadar. Böyle yapacak yerde adamlar birer adım gerilemişler, sakallının çevresini boşaltmışlardı. Genç kadın merakla ona bakıyordu. Çocuğun kolunu bırakmıştı. Adamlar başlarını çeviriyorlardı. Hiç de açık, apaçık değildi yüzleri. Duymazlıktan geliyorlardı. Sakallı, "Kahrolsun savaş!" diye bağırdı tekrar. Morris'in içine anlaşılmaz, acayip bir sıkıntı çökmüştü. Bu güneş vardı, bu yalnız başına bağırıp duran adam vardı ve bütün bu başlarını önlerine eğmiş, sessiz, hareketsiz insanlar vardı. Sıkıntısı korkuya dönüştü. Kalabalığa omuz vurarak yol açtı ve garın kapısına doğru yürüdü. Bayrakların altında yumruklarını kaldıran gerçek dostlara, yoldaşlara doğru. Montparnasse bulvarı hemen de boştu. Pazar. Kupol'ün terasında 3-5 kişi bir şeyler içiyorlardı. Kravat satan kadın kapının yanında duruyordu. 94 kapı numaralı binanın birinci katında, Kozmos'un hemen üstünde, gömleğinin kollarına sıvamış bir adam açık camın önünde göründü, pervaza dayandı, dışarı baktı. Mober'le Teres bir sevinç çığlığı kopardılar. Bir tane vardı işte, orada, orada, duvarda, kupolla eczanenin arasındaki duvarda, kenarı kırmızı çizgili, kocaman, sarı bir afiş vardı. Fransızlar, hala da ıslaktı. Mober, kafası omuzların arasına gömülü atladı. Teres peşi sıra koştu, deliler gibi eğleniyordu. Burjuvaların şaşkınlıktan yuvalarından uğramış gözleri önünde bunlardan bir 6-7 tane yırtmışlardı. Genç ve sportmen, cesur ve ne istediğini bilen bir patronu olması ne keyifli şeydi insanın. Pislik, dedi Mober. Çevresine bakındı. Bir küçük kız durmuş bakıyordu. 10 yaşında kadar vardı. Örgüleriyle oynayarak onlara bakıyordu. Mober yüksek sesle tekrarladı. Pislik. Ve Teres, Mober'in sırtından hükümet bu pisliklerin duvarlara asılmasına nasıl izin veriyor diye kocaman sesiyle söylendi. Kravat satan kadın yanıt vermedi. Uykulu gözlü, şişman bir kadındı. Belli belirsiz, esnafça bir gülümseme yanakların arasında hazır bekliyordu. Fransızlar. Alman istekleri kabulü olanaksız küstahlıklar derecesine varmış bulunuyor. Biz barışı korumak için bütün yolları denedik. Ama hiç kimse Fransa'dan sorumluluklarını unutmasını ve ikinci derecede bir devlet olmayı kabul etmesini isteyemez. Biz bugün Çekleri terk edecek olursak, yarın Almanya bizden asası isteyecektir. Mober afiş bir kenarından tuttu, kaldırdı ve pişmiş bir tavuğun göğüs etinden et koparır gibi ince uzun sarı bir kağıt parçası kopardı. Teres afişin sağ köşesini tutup çekmişti. Elinde kocaman bir parça kaldı. Sırf Fransa'dan sorumluluk, devlet olmayı kabul, biz bugün Çekler, olursak yarın Alsası. Duvarda sarı ve çarpık bir yıldız kalmıştı. Mober eserine bakmak için bir adım geriledi. Sarı bir yıldız, sıradan, suçsuz ve kırık dökük sözcüklerle herhangi bir sarı yıldız. Teres gülümsedi ve eldivenli ellerine baktı. Afişten bir küçücük parça, sağ eldivenine yapışmış incecik bir kağıt parçacığı kalmıştı elinde. Cumhu. Baş parmağını işaret parmağına sürttü ve incecik sarı deri bir küçük top oldu. Yuvarlanırken kurudu, kurudu ve toplu iğne başı gibi kas katı kesildi. Teres parmaklarını birbirinden ayırdı, sarı toprak yere düştü ve genç kız tatlı bir üstünlük duygusuyla gülümsedi. 22. ayrımın sonu, sayfa 184.